Ayrım 11.
Bir kral ve tanrıyla nasıl çarpışılır? Sadakat yemini ettiğin bir kral ve güneş kadar uzak bir tanrı. Kral olarak sadakatine layık değildir. Bunu konuşmanda da açıkça belirttin. Krallığı ikiye bölen ve ta merimizi dizüstü çökerten zayıf ve bunak bir moruktur o. Ya tanrı olarak, tanrı mı? Alaylı bir sesle konuşuyordum. Senin kılıç tutan kolundan, onun o yumuşacık vücudunda olandan daha çok tanrısallık vardır. Öyleyse ne öneriyorsun diye aldatıcı bir yumuşaklıkla ne yapmamı istersin dedi. Derin bir soluk aldım. Subayların ve adamların seni yeraltı dünyasının kapılarına kadar izlerler. Halk da kahramanlığın ve şerefliliğin için seni sever. Tanus, bu ana yurdumuzun bin yıldır görmediği en soylu firavun olabilirsin. Tahtta yanı başında hanımım Lostris olursa bu ülkeyi ve halkı eski büyüklüğüne kavuşturabilirsin. Adamlarını çağır ve o değersiz firavunun korunmasız olarak kaldığı yere git. Yarın yukarı krallığın hükümdarı olabilirsin. Gelecek yıl bu mevsimde düzmece kralı yenmiş ve iki krallığı birleştirmiş olursun. Yerimden fırlayıp yüzüne baktım. Tanus, Lord Harrap, kaderin ve sevdiğin kadının kaderi seni bekliyor. Her ikisini de o güçlü savaşçı ellerinle kavra artık. Savaşçı eller, evet, ellerini yüzüne doğru kaldırdı. Ana yurdum için savaşan ve onun kralını koruyan eller. Bana haksızlık ediyorsun dostum. Bunlar bir hainin elleri değildir. Ve bu bir din düşmanının kalbi değildir. Bir tanrıyı yok edip onun yerini alamam. Ama sen son 500 yılın en büyük firavunu olabilirsin. Fikir seni rahatsız ediyorsa tanrılığını ilan etmene de gerek yok. Bu işi Mısır'ımız adına ve her ikimizin de sevdiği kadın adına yapman için yalvarıyorum sana. Lostris, bir haini, bir asker ve yurtseveri sevdiği kadar sever mi? Sanmıyorum. Başını salladı. Hayır, beni asla ikna edemezsin. O şerefli ve erdemli bir kadındır. Hain ve hırsız olarak onun saygısına olan tüm hakkımı kaybetmiş olurum. Ve aynı derecede önemli olan bir şey de ben bir daha ona saygı duyamam. Dostluğumuza değer veriyorsan bir daha bundan söz etme. Çifte tacı istemiyorum ve asla da istemeyeceğim. Horus, bu sözlerimi duy ve eğer bu yeminimden dönersem bir daha asla benden yana bakma. Konu kapanmıştı. Bir daha asla fikir değiştirmezdi. O inatçı kalbine lanetler olsun. Peki şimdi ne yapacaksın diye bağırdım. Sana söyleyebileceğim hiçbir şeyin önemi kalmadı artık. Bu işi kendi kafana göre mi yürüteceksin? Birden öğütlerime ihtiyaç duymayacak kadar akıllandın mı yoksa? Bir anlamı olduğu sürece öğütlerini dinlerim. Uzanıp beni yanına çekti. Taita, bize yardım et. Lostris ile sana ihtiyacımız var. Bizi terk etme. Şerefli bir yol bulmamıza yardımcı ol. Korkarım böyle bir yol yok. Tacı ele geçiremeyeceksen burada kalmamalısın. Lostris'i kapıp götürmelisin. Ay ışığında yüzüme baktı. Mısır'ı terk etmek mi? Ciddi olamazsın. Burası benim dünyam. Lostris'in dünyası. Hayır, öyle demek istememiştim. Mısır'da bir firavun daha var. Savaşçılara ve namuslu insanlara ihtiyacı olan biri. Böyle bir krala pek çok şey sunabilirsin. Karnak'ta olduğu kadar aşağı krallıkta da ünlüsün. Lostris'i Horus'un soluğuna at ve geminin burnunu kuzeye çevir. Hiçbir gemi sana yetişemez. Bu rüzgar akıntıyla 10 gün sonra Memphis'te Kızıl Firavun'un sarayında olur, ona bağlılık yemini. Sen beni ille de hain yapmak istiyorsun diye sözümü kesti. O düzmeceye sadakat yemini etmek ha? Ya gerçek firavun Memose'ye ettiğim yemin? Her krala düzmeceye bağlılık yemini edecek adam mıyım ben? Yemin geri alınacak ya da pazarlık konusu yapılacak bir şey değildir. Taita, yemin yaşam boyu edilir. Ben gerçek firavun Memose'ye yemin ettim. O gerçek firavun senin sevdiğin kızla evlenecek, boynuna ilmek geçirilmesini emredecek. Bu kez duraksadı. Haklısın, Karnak'ta kalmamalıyız ama kralıma karşı kılıç çekerek yeminimi bozacak ya da hain olacak değilim. Senin bu şeref anlayışın benim için çok karmaşık doğrusu. Sesimdeki alaycılığa engel olamamıştım. Bana yapamayacağım şeyleri söyledin. Şimdiye kadar biraz da kendini ve hanımımı bu korkunç kaderden kurtarmak için neler yapacağını söyle. Bana kızmakta yerden göğe kadar haklısın dostum. Senden yardım ve öğüt istedim. Bunu verdiğin zaman da seni küçümsedim. Sabırlı olmanı rica ederim. Bana biraz daha katlan lütfen. Tanrus yerinden fırlayıp Firavun'un hayvanat bahçesindeki leopar gibi ileri geri yürümeye başladı. Bir yandan da homurdanıyor, sanki düşman karşısındaymış gibi başını sallayıp yumruklarını sıkıyordu. Sonunda önümde durdu. Hain olamam ama kalbim için büyük bir yük olsa da korkak rolü oynamaya hazırım Losiris. Benimle gelmeye razı olursa kaçabilirim. Onu ikimizin de çok sevdiğimiz bu ülkeden uzaklara götüreceğim. Nereye gideceksiniz? Losiris'in nehirden asla ayrılmayacağını biliyorum. Nehir sadece yaşamımız değil, onun tanrısıdır. Hapi'den ayrılamayız. Bu da bize bir tek yol bırakıyor. Kasları ay ışığında parıldayan kolunu kaldırıp güneyi işaret etti. Nil'i güneye doğru izleyerek Afrika'nın içine, kuş ülkesine ve daha ötelere gideriz. Hiçbir uygar insanın daha önce ayak basmadığı şelalelerin ötesine. Orada tanrılar bize iyi davranırlarsa kendimize yeni bir tamiri yaratırız. Yanına kimleri alacaksın? Kratos'u ve bu serüvene razı olacak subay ve askerlerimi. Onlarla bu gece konuşup bir seçim yapmalarını isteyeceğim. 5 gemi ve yeteri kadar tayfa. Şafak'la birlikte yola çıkmaya hazır olmalıyız. Sen nekropolise gidip Losiris'i getirebilir misin? Ya ben diye sakin bir sesle sordum. Beni de alacak mısın? Sen mi? Artık karar verildiği için havası birden değişmişti. Bahçedeki kitaplarını, gösterilerini ve tapınak inşaatlarını gerçekten terk edecek misin? Yolumuz tehlikeli, yaşamımız güçlüklerle dolu olacaktır. Bunu gerçekten istiyor musun Taita? Tabii, sizi tek başınıza bırakamam. Eğer sizi yönlendirmek için yanınızda olmazsam, kim bilir hanımımı ne türlü saçmalık ve tehlikelere atarsın. Gel öyleyse. Sırtıma bir şaplak indirdi. Bizimle geleceğinden bir an bile kuşku duymamıştım zaten. Losiris'in sen olmadan gitmeyeceğini biliyordum. Bu kadar boş laf yeter. Yapacak çok işimiz var şimdi. Önce Kratos ile diğerlerine planımızı anlatıp seçimi kendilerine bırakmalıyız. Sonra nekropolise dönüp Losiris'i almalısın. Bu arada ben de hazırlıklarımı yaparım. Seninle en iyi adamlarımdan 10 tanesini göndereceğim. Saat gece yarısını geçti. Ben de romantik bir budalaydım doğrusu. Kampa dönerken en az onun kadar heyecanlıydım. O kadar kendimden geçmiştim ki tehlike ön sezilerimi bile köreltmişti. Önümüzdeki kıpırtıyı fark edip beni bir ağacın gölgesine çeken Tanrus oldu. Silahlı bir birlik diye fısıldadı. İleride bronz mızrakların parıltısını görünce 30-40 kişilik bir kalabalık olduğunu tahmin ettim. Haydutlar ya da aşağı krallıktan baskıncılar dedi Tanrus. Gelenler Tanrus'un nehir kıyısındaki kampını kuşatmak üzere yayılıyorlardı. Şu taraftan Tanrus'un gösterdiği alçak vadiye girdik. Çömelerek kampın yakınına gelene kadar koştuk. Tanrus birden ayağa fırlayıp gürleyerek kampı uyandırdı. Silah başına maviler, yanıma toplanın. Bu mavi timsah tümeninin toplanma çağrısıydı. Her bölüğün çavuşları çağrıyı tekrarladığında kamp bir anda canlanıverdi. Ateşlerin çevresinde uyuyan askerler ayağa fırlayarak silahlarını kaptılar. Çadırlardan da subaylar fırlamaya başlamıştı. Sanki kimse uyumuyormuş da Tanrus'un emrini bekliyormuş gibi ellerinde kılıçlarıyla yerlerini aldılar. Tanrus hemen ilerleme emrini verdi. Tanrus'la saldırının savunmaya olan üstünlüğünü çok konuşmuştuk. Şimdi birlikler Tanrus'un emriyle saldırıya hazırdılar. Ve bu karanlıktaki insanları korkutmuş olmalıydı. Panik içinde bir ses duyuldu. Biz Firavun'un askerleriyiz, durun. Maviler durun diye Tanrus saldırıyı durdurdu. Hangi Firavun'un adamısınız diye seslendi sonra. Gerçek Firavun'un mu yoksa Kızıl Düzmece'nin mi? Biz yukarı ve aşağı krallıkların hakimi kutsal Mamose'nin hizmetkarlarıyız. Ben kralın ulağıyım. Gece karanlığında hırsız gibi sürünen kralın ulağı öne çık ve ne istediğini söyle. Tanrus Kratos'a da bir oyun için hazır ol diye fısıldadı. Havada ihanet kokusu var. Ateşler alevlendirilsin, önümüzü görecek ışık ver bize. Kratos'un emriyle ateşlere kuru sazlar atıldı. Ortalık aydınlandı. Garip kalabalığın lideri ortaya çıktı. Adım Neter. 10.000'in en iyisiyim. Firavun'un muhafızlarının komutanıyım. Thanos'un tutuklanması için elimde Şahin mühürlü ferman var. Yalan söylüyor diye fısıldadı Kratos. Sen başı istenen bir suçlu değilsin. Sana ve alaya hakaret ediyor. Bırak şunlara saldıralım da o Şahin mührünü herifin kıçına sokayım. Durun, lafını bitirsin hele. Thanos sesini yükseltti yine. Bize mührü göster yüzbaşı Neter. Neter krallık şahini biçiminde mavi çiniden yapılma küçük bir heykelcik olan mührü gösterdi. Şahin mührü kralın özel yetkisi demekti. Bunu elinde bulunduran kişi firavunun gücüne sahipti. Onun işine engel olmanın cezası ölümdü. Mührü taşıyan sadece krala karşı sorumluydu. Ben Harrap Lord'u Thanos'um ve Şahin mührünü tanıdım. Lord'um sakın krala gitmeyin diye fısıldadı Kratos. Bu ölümünüz demek olur. Öteki subaylarla konuştum. Alay hatta bütün ordu arkanızdadır. Bize bir emir verin yeter. Gün doğmadan sizi kral yaparız. Kulağım bu sözlere kapalıdır dedi Thanos. Maydum'un oğlu Kratos bunu sadece bir kere söylemene izin veriyorum. Bir daha ihanetten söz edecek olursan seni elimle kralın öfkesine teslim ederim. Thanos Kratos'tan bana döndü. Çok geç kaldık dostum. Tanrılar bize kaşlarını çattılar. Kendimi kralın sağ duyusuna teslim edeceğim. Gerçekten bir tanrıysa kalbimin içine bakar ve kötülük olmadığını görür. Rostris'e git ve olanları anlat. Ona ne olursa olsun kendisini sevdiğimi söyle. Onu bu yaşamda da bundan sonrakinde de seveceğim. Gerekirse kendisini sonsuzluğun uçlarına kadar bekleyeceğimi söyle. Thanos bundan sonra kılıcını kınına sokup mührü taşıyan adama doğru yürüdü. Kralın isteğini yapmaya hazırım dedi. Arkasında adamları homurdanmaya, kılıçlarını şakırdatmaya başlayınca dönüp onlara sert bir bakışla susturdu. Neter'in askerleri Thanos'un çevresini sardılar ve koşar adımla nekropolise doğru uzaklaştılar. Ben de arkalarından yola koyuldum. Nekropolise varınca doğruca Lady Lostris'in dairesine gittim. Ancak içeride hanımlarının eşyalarını sedir ağacından bir sandığa tembelce yerleştiren 3 küçük kara hizmetçiden başka kimse yoktu. Onlar da bana hanımlarının Firavun'un haremine götürüldüğünü söylediler. Oraya girmem olanaksızdı ama yine de bir şeyler yapmalıydım. Ancak harem kapısındaki nöbetçiler tutumlarında kararlıydılar. Benim kim olduğumu biliyorlardı ama Lostiris'in yanına kimseyi sokmama emri almışlardı. Bana bir altın yüzüğe mal olduysa da hiç olmazsa nöbetçilerden birinden mesajımı ona ileteceği sözünü koparabildim. Hemen bir papirüse 2 satır cesaret verici sözler karalayıp adama verdim. Başımıza gelenlerden ya da Thanos'un o anda içinde bulunduğu tehlikeden söz edemezdim. Daha sonraları altınımı boşa harcadığımı, kızın mesajı almadığını öğrenecektim. Bu hilekar dünyada güvenecek bir tek insan bile yok mudur? Thanos'u, hanımım Lostiris'i de Osiris Festivali'nin son gününe kadar bir daha göremeyecektim. Festival Tanrı'nın tapınağında sona erdi. Büyük Tep halkı bir kere daha avluları doldurmuştu. O kadar kalabalık vardı ki sıkışıklıktan ve sıcaktan güçlükle soluk alabiliyorduk. 2 gecedir gözüme uyku girmediği için bitkin bir haldeydim. Thanos'un kaderinin belirsizliğinin yanı sıra Lord Intef kızının kralla evlenme törenini de benim düzenlememi istemişti. Bu da hiç arzulamadığım bir şeydi. Ayrıca hanımımdan uzak kalmaya dayanamıyordum. Bu 2 günü nasıl geçirdiğimi gerçekten bilemiyorum. Köle oğlanlar bile benim için kaygılanıyorlardı. Beni hiç bu kadar keyifsiz ve güzelliğimi bu kadar bozulmuş görmediklerini söyleyip durdular. Firavun o bitip tükenmek bilmeyen konuşması sırasında 2 kere bayılacak olduysam da kendimi tutmayı başarabildim. Kral halkı yatıştırmak ve krallığın gerçek durumunu saklamak için yalanlar söylüyordu. Bekleneceği gibi ne kuzeydeki Kızıl Firavun'dan ne de içinde bulunduğumuz iç savaştan söz etmeyerek sadece bu karışık zamanlardan dem vuruyordu. Ancak bir süre konuştuktan sonra birden onun Thanos'un ortaya attığı konuları ele aldığını ve bunların her birine bir çare bulmaya çalıştığını fark ettim. Bunu kendine özgü beceriksizlikle yapıyordu. Thanos'un söylediklerine önem vermiş olması dikkatimi toplamamı sağlamıştı. Tahtı daha iyi görmek için önlere yaklaştığımda kral da kölelerin küstahlıklarından ve toplumumuzun alt sınıflarının saygısız davranışlarından söz etmekteydi. Thanos'un sözünü ettiği bu konuya Firavun'un çözümü beni çok eğlendirdi. Bundan sonra köle sahibi küstahlık yapan kölesine 50 kırbaç vurabilir ve bu konuda izin almak için yargıca başvurmak gerekmeyecektir diyordu. Bu kralın 12 yıl önce şimdi söylediğinin tam tersini söyleyerek devleti az daha batacak duruma getirdiğini hatırladım. Taç giyme töreninde henüz idealist olduğu için eski ve saygın kölelik kurumunu kaldırmayı amaçlamıştı. Mısır'daki bütün kölelerin özgür insanlar olmasını istemişti. Bu saçmalığı bugün bile anlayamam doğrusu. Ben de köle olduğum halde köleliğin ve şerfliğin devletlerin büyüklerinin dayandığı bir kurumlar olduğuna inanırım. Halk kalabalığı kendini yönetemez, hükümet etme sadece bu iş için doğmuş ve eğitilmiş olanlara aittir. Özgürlük bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Kitlelerin güçlü bir efendiye ihtiyaçları vardır. Kontrol, yönlendirme olmazsa anarşi hüküm sürer. Mutlak monarşi ve kölelik bizi uygar insanlar yapan sistemin temel direkleridir. Askerlik hizmetlerinden kaçmak için kendi kendini sakatlama geleneği önlenecektir. Firavun devam ediyordu. Bu duruma dayanarak askerlikten uzak tutulmasını isteyen gençler en azından biri yüzbaşı rütbesinde olacak 3 kişilik askeri bir komisyon önüne çıkacaktır. Bu kez istemeye istemeye onayladım kralı. Çünkü doğru yoldaydı. Menset ile Sobek'in eksik baş parmaklarını nehir savaşlarının bir emektarına göstermeleri çok hoş bir şey olacaktı. Ne anlayış bekleyebilirlerdi ama böyle bir suçun cezası 1000 altın yüzük olacaktır. Kaygılarıma karşın Firavun'un söze devam ettikçe biraz neşelenmiyor da değildim. Bugünden sonra fahişelerin yasaların gösterdiklerinden başka yerlerde mesleklerini icra etmeleri 10 altın yüzükle cezalandırılacaktır. Bu kere yüksek sesle gülmekten kendimi alamadım. Anlaşılan Tep erkeklerini yola sokacaktı sonunda. Ama bu kararı denizciler ve askerler nasıl karşılayacaklardı acaba? Firavun'un sağduyulu dönemi çok kısa sürmüştü. Bir erkeğin cinsel dürtülerini yasalarla düzenlemeye çalışmanın saçma bir şey olduğunu her budala bilir. Kralın çarelerine duyduğum kuşkuya karşın heyecanlanmaktan kendimi alamıyordum. Kralın Thanos'un ileri sürdüğü her noktayı dikkate aldığı belliydi. Bundan sonra onu ihanetle suçlar mıydı acaba? Ancak Firavun bu sözü daha bitmemişti. Devletin bazı memurlarının kendilerine olan güvenimi kötüye kullandıkları söylentilerini duymuş bulunuyorum. Vergi tahsilatıyla ve kamu harcamalarıyla ilişkili olan bu memurlardan kendilerine emanet edilen paranın hesabı sorulacaktır. Sahtekarlık ve dolandırıcılıktan suçlu bulunanlar boğularak idam edileceklerdir. Halk kulaklarına inanamayarak dalgalandı. Kral gerçekten vergi tahsildarlarını dizginleyebilecek miydi? Arkalardan biri "Büyük Firavun, yaşasın Firavun!" diye bağırdı. Bunun üzerine bütün halk tapınağı çınlatıncaya kadar bağırdılar. Kendiliğinden doğan bu alkış Firavun'un kulağına yabancı ama hoş gelmiş olmalıydı. O asık yüzü biraz yumuşamış, başındaki çifte taç da hafiflemiş gibiydi. Bütün bunların Thanos'un boynunu celladın ilmeğinden kurtarma fırsatını artırdığına inanıyordum. Alkışlar dinince Firavun'umuz o kendine özgü tavrıyla az önce elde ettiği her şeyi birden değersizleştiriverdi. Kamu memurlarının soruşturmasının başına güvenilir başvezirim Lord Intef getirilmiştir. Arama, tutuklama, yaşam ve ölüm yetkileri kendisindedir. Buna alkış gerçekten az oldu. Firavun kümesindeki tavukları saymak için aç bir leoparı görevlendiriyordu. Lord Intef artık krallık hazinesi keyifle dolaşacak, kendi tahsildarlarının gizli birikimlerini sağarak ülkenin servetini yeniden dağıtacaktı. Yukarı krallıkta hüküm süren kanunsuzluk benim için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur. Bu durumu uygun bir zamanda ele almak için gerekli adımları atmış bulunuyordum. Ancak konu bana en son olarak zamansız ve ihanet kokan bir biçimde aktarılmıştır. Bu Osiris Festivali gösterisi gibi sunulmuştur. Ancak böyle olması ihanet suçunu kralın kişiliği ve tanrılığına bir saldırı olduğunu gizleyemez. Firavun anlamlı bir şekilde durakladı. Thanos'tan söz ettiği belliydi ve benden bu tavrı yine eleştiriyi gerektiriyordu. Güçlü bir firavun halkına nedenlerini açıklamaz ya da eylemleri için onların onayını aramazdı. Cezayı verir, konuyu kapatırdı. Osiris töreninde büyük tanrı Horus rolünü oynayan Harrap Lord'u Thanos'tan söz ediyorum. Kendisi ihanet suçuyla tutuklanmıştır. Danışmanlarım bu kişinin suçu konusunda fikir ayrılığı içindedirler. Bazıları en büyük cezanın verilmesini istemekteyseler de tahtın hemen altında duran efendim İntef bakışlarını kaçırınca zaten bildiğim bir şey doğrulanmış oldu. Thanos'un idam edilmesini isteyenlerin başını onun çektiğinden hiç kuşkum yoktu. Bazıları da festivalde ona o sözleri söyletenin Tanrı Horus olduğuna inanmaktadırlar. Eğer bu ikincisi doğruysa o zaman Tanrı'nın aracılığıyla konuşan kişi suçlu olamaz. Mantığı doğruydu ancak çifte tacı taşımaya hakkı olan hangi firavun çoğu hala içkinin etkisinde olan bu sıradan asker ve denizcilere, bu işçi ve kölelere bunu açıklamaya tenezzül ederdi ki? Ben bunları düşünürken firavun tahtın altında duran muhafızlarının yüzbaşısına bir emir verdi. Adamın Thanos'u tutuklamaya gelen Neter olduğunu gördüm. Neter gitti ve az sonra Thanos'la geri döndü. Arkadaşımı görünce yüreğim duracak gibi oldu. Derken bağlı olmadığını, ayaklarında zincirler bulunmadığını görünce birden bir sevince kapıldım. Üzerinde üniforması ve silahları olmadığı halde yine de tam bir asker gibi yürüyordu. Dayak yemiş ya da işkence edilmiş değildi. Ona bir suçlu gibi davranmamışlardı. Ama bir an sonra bütün umutlarım uçtu gitti. Thanos tahtın önünde eğildi ama doğrulduğunda firavun kendisine sert bakışlarla bakarak acımasız bir sesle. Harrap Lord'u Thanos, ihanet suçlamasıyla buraya getirilmiş bulunuyorsun dedi. Seni suçlu buldum. Hainlerin geleneksel cezalandırılma yöntemiyle boğularak öldürülmeni emrediyorum. Neter ilmeği Thanos'un boynuna geçirirken halktan bir inilti koptu. Bir kadın ağlamaya başladı. Tapınak az sonra yas çığlıkları ve hıçkırıklarla inledi. Halkın Thanos'a beslediği sevgi bundan başka türlü dile getirilemezdi. Ben de onlarla birlikte inlerken gözyaşlarım göğsüme şelale gibi dökülüyordu. Muhafızlar uzun mızraklarının küt taraflarını kullanarak halkın arasına yürüdüler. Bağışla onu iyi yürekli firavun, soylu Thanos'u bağışla diye bağırdım. Muhafızlardan biri başıma vurunca yere serildim. Ama halk da benim gibi bağırmaya başlamıştı. Bağışla onu, sana yalvarıyoruz kutsal Mamose. Firavunun sesinin yükselmesiyle ortalık yine sessizleşti. Suçlu krallığın kanunsuzluğundan şikayet etmiştir. Tahttan ülkeyi soyup soğana çeviren çeteleri ezmesini istemiştir.